Ayrım 5. Kader ağlarını örerken Agop J. Hacıkyan, sayfa 60. 6. Gün batımı bahçedeki mermer çeşmede biriken ılık suyun yüzeyinde yakut renkli yansımalar oluşturuyor, sanki güneşin son ışıkları suyu okşuyordu. Yumuşak ve sakin bir akşam başlamak üzereydi ama kimse bunun farkında değildi. Altan Nur'u merak etmişti. Koşturarak her yanı aramış, bulamamıştı. Karşılaştığı insanları sorguya çekti ama kimse onun evden ayrıldığını görmemişti. Aceleyle teyzesi Leyla'nın odasına koştu. Kapısını defalarca vurdu ama içeriden hiç ses gelmedi. İçini her tür kötü önsizi sarmaya başlamıştı. Nur onun biricik kardeşiydi. Altan ona hem şefkat duyardı hem de hayrandı. Onları birleştiren kan bağını gündeme getirmeye gerek bile görmezlerdi. Avluya indi. Aile arabası Mercedes yok olmuştu. Aceleyle içeri girdi. Nur gitmiş diye bağırdı. Kimse yanıtlamadı. Sadece küçük evlatlık otomatik olarak öne eğildi ve evet beyefendi. Bu akşamüstü burada bulunan yaşlı beyefendiden hemen sonra gitti. Teşekkür ederim. Bana şekersiz bir kahve getirir misin? Derhal beyefendi. Altan yemek salonuna geçti, oturdu. Sonra kendi kendine babalarının neden tanımadıkları yabancı bir kadına karşı bu denli cömert davrandığını düşünmeye başladı. Abileri ve kız kardeşleri vasiyetnamenin son maddesini öylesine tepki göstermişlerdi ki bağırış çağırış gürültü her yanı illetmişti. Nur yol boyunca uzanan pamuk tarlalarının yanındaki yolda ağır ağır ilerliyordu. Arabasını arada bir durduruyor, babasının geniş arazilerini teftiş ettiği günlerden biriymiş gibi düşünmeye çalışarak beynini boşaltmaya çabalıyordu. Nurettin Bey'in vasiyetnameyi okuyuşunu bir türlü aklından çıkaramıyordu. Sesi hala kulaklarında yankılanıyordu. Bankadaki hesabımın tamamını... Aklı iyice karışmıştı. Hiçbir fikri konsantre olamıyor, her şey birbirinin içine giriyordu. Birden gözünün önüne bir görüntü geldi. Bir fotoğraf. Kahverengi fonda iki yüz. Biri genç ve güzel bir kadın, diğeri sıska bir oğlan çocuğu. Oğlanın yüz ifadesi onu öyle sarsmıştı ki kendini bilmediği bir dünyaya atılmış gibi hissetmişti. Öyle bir dünyaydı ki bu, orada çocuklar açlığı, korkuyu ve umutsuzluğu biliyorlardı, tanıyorlardı. Büyük annesinin fotoğraf albümünde bulunan bu resim bir ara ilgisini çekmişti ama sonradan unuttu gitti. Çocukken ona bu insanların konuklar olduğunu söylemişlerdi. Ne bir sözcük eksik ne bir sözcük fazla. Sonunda da düzinelerle fotoğraf arasında kaybolup gitmişti. Onun da bir daha aklına gelmedi. Nur bu genç kadının olağanüstü güzel gözleri bulunduğunu anımsıyordu. Ne yazık ki yaş mağı yüzünün bir bölümünü örtüyordu. Birden aklına şöyle bir soru geldi. Mirasçı bu kadın olabilir mi acaba? Nur arabayı farkına varmadan çevre yola girişine sürmüştü. Sağa dönmeden önce son bir kez geniş tarlalara boş boş baktı. Öyle dağılmıştı ki araba neredeyse stop etmek üzereydi ki birden kendine geldi. Vites değiştirdi ve arabayı kuzeye doğru sürdü. Akşam saat 7 sularında Mercedes 85 no'lu çevre yolundan Gürgün Hititlerinin merkezi Maraş'a doğru ilerliyordu. Geniş, uçsuz bucaksız stepler tüm ihtişamıyla uzanıyordu. Tatlı yeşil renkte deve dikenleri bir örtü gibi dalgalanarak ufuk çizgisinin altına kadar devam ediyordu. 85 no'lu çevre yolu, adının aksine çevre yolu gibi değil, kaldırım taşı döşenmiş sıradan bir kırsal kesim yoluydu. Yol dört bir yana dağılmış harabeler, mağaralar, bir de kerpiçten yapılmış arı kovanları arasından kıvrılarak uzanıyordu. Şurada burada bir iki keçi sürüsü ya da inek sanki sonsuza kadar orada kalacakmış gibi bir dekor oluşturuyordu. Nur 40 dakikadır araba sürüyordu. Pazarcık köyüne ulaşmak için daha epey yolu vardı. Arabanın yarı açık penceresinden steplerin hışırtısı duyuluyordu. Nur kendini yorgun ve üzgün hissediyordu. Son olaylar ve uyuşmazlıklar neredeyse açıktan açığa bir çatışmaya dönüşmek üzereydi. Tabii her zaman olduğu gibi yine kendisine yüklenilmişti. Ama bu kez olayın boyutu çok büyük ve yoğundu. Yüzünde hüzün, acı ve yorgunluk izleri vardı. İyi ama babam ne yapmıştı? 1 milyon doların üstünde bir meblağı bu kadına bırakarak kendini bağışlatmaya mı çalışıyor? Bu cümleyi yüksek sesle söylemişti. Böylece vasiyetnamenin okunuş sahnesinin bir düş olmadığına kendisini inandırmaya çalışıyordu. Nur, annesinin eski oda hizmetçisi Deniz ablayı bulmak için yola çıkmıştı. Onu Leyla'nın hizmetçilerinin en tatlısı olarak hatırlıyordu. Çocukluğundan beri Deniz onun sırdaşı olmuştu. Her zaman onu avutmaya hazır büyük bir abla gibi davranırdı. Onun iştenliğini anımsıyordu. En güzel özelliği ise Nur'la konuşurken daima gözlerinin içine bakmasıydı. O zamanlar Deniz zayıf bir kızdı. Gözleri de saçları gibi karaydı. 15 yıl önce Pazarcık'ta yaşamını sürdürmek için Leyla'dan ve hizmetçilikten ayrıldı. Pazarcık'ta dul ve çocuksuz bir nabantla evlendi. Nur ilerlemek istiyordu ama güneşin steplere düşmesiyle birlikte ateş renkli bir pus her yanı sarmıştı. Öyle ki bu durumda araba kullanmak oldukça zordu. Önünde dar boğazlardan oluşan bir yol uzanıyor, deve dikenlerinin rüzgarda hışırtısı da bu görüntüye eşlik ediyordu. Gözleri kör edici bir ışık ön camı yalıyordu. Nur dikkatini bir misli artırdı çünkü yolun bir bölümünde bir de özgür gezin hayvan sürüleri vardı. Birkaç kilometre sonra köy sınırına varmış olacaktı. Sararmış fotoğraftaki o yabancının yüzü sanki onu izlemeyi sürdürüyordu. Gün batımında virajlı yol ölgün kırmızı ışığın içine yüzüyormuş gibiydi. Annesi ve teyzeleri neden her seferinde bu fotoğrafla ilgili konuşmaktan kaçınmışlardı? Deniz, yani sevgili dadısının söylediğine göre bunlar sıradan konuklardı. İsimlerini bile unutmuştu. Nur, köyün yegane meydanındaki kahvenin önünden geçerken saat 8'e geliyordu. Eşeğinin sırtına yoğurt bakraçlarını yüklemiş giden yoğurtçudan başka ortalıkta kimsecikler yoktu. Ortalık çöl gibiydi. Nur adama yanaştı. Hemşerim, Deniz ablanın evi ne tarafta acaba? Sakallı adam arabaya yanaştı. Kasketinin siperine sağ eliyle dokunup selam verdi. Sonra Mercedes'i incelemeye başladı. Modern araba ve atalardan kalma eşek, Türkiye'deki çağ dışı yaşamın ve aykırılıkların mükemmel birer simgesini oluşturuyorlardı. Eşek birden başını kaportaya sürerek kaşımaya kalkıştı ama sahibi hemen yollarını çekiverdi. ''Siz kimsiniz siz?'' ''Bir dost'' diye yanıtladı Nur. Sesinde belli belirsiz bir kızgınlık vardı. ''Siz dost değilsiniz, arabanız var. Ben Deniz'in dostuyum. Küçükken benimle o ilgilenirdi. Ha, anladım şimdi kim olduğunuzu. Nerede oturduğunu söyleyebilir misiniz?'' ''Evet, söyleyeceğim. Şuradaki büyük kestane ağacını görüyor musunuz? Oradan dönün ve arabayı durdurun. Hemen birinci ev. Sağ ol hemşerim.'' Nur, yolu kaplayan toz tabakasını kaldırmamaya özen göstererek ağır ağır arabasını ileriye götürdü ve eve yaklaştığını tahmin ederek motoru susturdu. Şaşırtıcı olan motor sesine karşın eşiğe hiç kimsenin çıkmamasıydı. Deniz'in kapısına yaklaştı, boğazını temizledikten sonra seslendi. ''Deniz abla, lütfen kapıyı açar mısın? Benim.'' ''Nur Kardam, seninle bir dakika konuşmak istiyorum.'' Deniz kapıyı açtı, hemen arkasında çizgili pijaması ve bisiklet panilasıyla kocası Murtaza duruyordu. İkisi de şaşkınlıkla Nur'a bakıyordu. ''Girin, rica ederim girin. Neler oluyor? Burada ne işiniz var? Bizi şereflendirmenize neye borçluyum?'' Deniz, aniden çıka gelen konağa bu cümleleri büyük bir sıcaklık ve iştenlikle ard arda sıralamıştı. Nur eve girdi ve ona gösterilen yere oturdu. Oturur oturmaz da dadısını sorgulamaya başladı. ''Deniz abla, sana sormak istediğim bir sürü şey var. Hayrola, umarım her şey yolundadır.'' Nur bir an durakladı. Nereden başlayacağını bilemiyordu. ''Babamızı 3 gün önce kaybettik. O günden bu yana da evde her şey karıştı. Bu acı habere çok üzüldüm. Nasıl oldu bu iş? Rıza Bey'den gelen son haberler onun hayat dolu oluşuyla her zaman herkesi şaşırtıyor oluşuyla ilgiliydi. Yani sağlığı iyiydi. Bir de yaş var Deniz. Kalbi onu bıraktı. Ah, hiç haberimiz olmadı. Yoksa cenazeye giderdik. Bağışla beni Nur. Bilmiyordum. Murtaza söze girdi. Ama ne olursa olsun Mevlülüğüne gideceğiz. Üçü de derin bir sessizliğe gömüldüler. Gözlerini odanın tahta tabanına dikmişler, sanki birbirlerine bakmaya cesaret edemezmiş gibiydiler. Deniz, beyaz müslim başörtüsüyle burnunu ve gözyaşlarını siliyor, bir yandan da düşünüyordu. Neden geldiğini tahmin ediyorum. Nur ise kendi kendini sorguluyordu. Soracağım şeyi nasıl sormalı ve yanıtlaması için onu nasıl ikna etmeliyim? Murtaza'ya gelince, karısından konuğa bir kahve pişirmesini isteyerek sessizliği bozmak yerinde olur mu diye düşünüyordu. ''Dün gece garip bir düş gördüm.'' diye açıklamaya başladı Deniz. ''Kötü haber alacağımı biliyordum. İçi sivri taşlarla dolu bir çukura düşmüşüm ve dişlerim kırılmıştı. Rüyada diş kırmak bir yakınını kaybetmek anlamına yorumlanır. Bir dakikanızı rica ediyorum, kahve pişireceğim.'' ''Evet, teşekkür ederim abla.'' Bu arada Murtaza yeniden söze girerek ısrarla şöyle diyordu. ''Umarım bu akşam dönmezsiniz beyefendi. Yol tehlikelidir. Deniz size bir yatak hazırlar. Mütevazi evimizde kalmaya itirazınız yoksa bizde kalabilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Davetinizi kabul ediyor ve konukseverliğiniz için teşekkür ediyorum.'' Nur bu insanların kendisini karşılama tarzlarından öyle hoşnut kalmıştı ki birden rahatladığını hissetti. Bir yere yetişmek zorunda değildi. Acelesi yoktu. Cenazenin ayrıntılarını anlatmaya başladı. Deniz ve kocası duydukları her cümleden sonra ''Allah Allah, Allah Allah'' diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyorlardı. Nazar değdi. Zavallı beyefendi. Leyla Hanım'a her zaman kocasının cebine bir nazarlık koymasını söylerdim. Bence de, bence de öyle. Bunu söyleyen Murtaza'ydı. Ama nazar işine pek inanmış görünmüyordu. Nur aniden çıkıp gelişinin nedenini daha fazla erteleyemezdi. Ayrıca karı kocanın bu anı beklediklerinden emindi. Ablacığım, sen Maro Balyon adlı bir kadından söz edildiğini hiç duydun mu? Bu adı duyar duymaz Deniz'in içi acıyla burkuldu. Bir an kendini kaybedeceğini sandı. Gözlerini yumdu, sonra yeniden toparlandı. ''Kim dediniz?'' Deniz birden suskunlaştı. Nur devam etti. Hani babaannemin albümünde duran bir resim vardı. İşte o resimdeki güzel gözlü genç kadın. Biliyorsun. Hani babamın eve döndüğü gün herkes büyük merdivenin önünde toplanmış. Bilmiyorum. O bir konuktu. Size 100 kez söyledim bunu. Yani o kadar mı? Yalnızca bir davetle o kadar işte. Deniz ağlamanın eşiğindeydi. Rica ederim. Bana başka şey sormayın. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nur oturmakta olduğu sedirden kalktı. Deniz'e yaklaştı. Onu nazik bir hareketle omuzlarından tuttu ve yalvarır gibi gözlerine baktı. Korkacak bir şey yok abla. Bu öyküyü senin bana anlatmanı istiyorum. Onun kim olduğunu bilmek istiyorum. Bunu benden daha fazla gizlememelisin. Nur'un sorusundan çok etkilenen Murtaza karısına yalvarmaya başladı. Deniz, tatlı hanımım, lütfen bana anlattıklarını beyefendiye de anlat. Deniz karar veremiyordu. Sanki birden elinden silahları alınmış gibiydi. Daha fazla soru sormasını ve ısrar etmesini engellemek ister gibi Nur'a baktı. Lütfen Deniz, tekrar ediyorum. Korkulacak bir şey yok. Deniz birkaç kez bir Nur'a baktı, bir kocasına. Sonunda cesaretini topladı. Bunca uzun zaman senden gizlediğim için çok üzgünüm. Ağlamaya başladı. Gözyaşları arasında söyledikleri anlaşılmıyordu. Nur işitmekte zorluk çekiyordu. Üzgünüm, üzgünüm. Benim çok sevgili Nur'um, benim sevgili efendim. Dur abla, dur, anlıyorum. Ben Maro Hanım'ı o eve evlatlık olarak girdiğimde tanıdım. 13 yaşındaydım ve Rıza Bey'in hizmetindeydim. Nabat Murtaza birden ayağa kalktı. Ben o öyküyü biliyorum beyefendi. Dışarı çıkıp bir tur atacağım. Böylece karın da bildiklerini daha rahat anlatır. Sonra kasketini başına geçirdi ve gecenin karanlığına karıştı. Deniz konuşmaya karar vermişti. Rıza Beybe'nin sürgün yolunda alınmış genç Ermeni kızlarını satarak servet edinmeye çalışan bir tüccardan satın aldı. Ağabeylerimin, kız kardeşlerimin ve annemle babamın jandarmalar tarafından kılıçtan geçirilişlerini görmüştüm. Ben az sayıda sağ kurtulanlardan biriydim. Rıza Bey'in evine gelmek ve böyle bir sığınak bulmak beni çok mutlu etmişti. Nur daha önce evde Deniz'in sığınmacı olduğunun konuşulduğunu hiç hatırlamıyordu. Bu tür şeyleri çok da merak etmezdi. Ancak şimdi dadısının ses tonunda bir acı seziyordu. Adım Bartuhi'dir. Bu ad Ermenice'de gül anlamına gelir. İlk zamanlar Rıza Bey beni Ayla diye çağırdı. Ama bir süre sonra Deniz demeye başladı. Seni Deniz diye çağıracağım. Çünkü gözlerinde engin denizlerin derinliği var. Böyle demişti bana. Deniz sesini alçaltarak konuşmayı sürdürdü. Bir gün babanız yanında çok güzel bir kadınla geldi. O da benim gibi teşcirden kurtulmuş bir Ermeniydi. Yüksek eğitim almış biriydi. Bana gizli gizli okumayı ve yazmayı öğreten odur. Biliyorsun, o zamanlar hizmetçilerin okuma öğrenmeye iyi karşılanmazdı. Ya bir de yazmayı bildiğimi bilselerdi? Küçük oğlu Thomas 6-7 yaşlarındaydı. Yaşıt Kenan'la oynamayı adet edinmişti. Nur, ağabeyi Kenan'ın başka biriyle oyuncaklarını paylaşabileceğini hayal bile edemiyordu. Kaldı ki küçük, sefil bir sığınmacıyla. Asla. Sonra birkaç yıl sonra gitti. Lütfen abla yavaş anlat. Nereye gitti? İstanbul'a döndü. Rıza Bey gitmesine izin verdi ama... Ama ne Deniz abla? Lütfen devam et. Bana her şeyi anlat. Deniz elini Nur'un başına koydu ve iç geçirdi. Tanrı binlerce kez sizi korusun. Sizi ne çok sevdiğimi bilirsiniz beyefendi. Bu beyefendi sözcüğü Nur'u rahatsız etti ama uyarı yapmanın sırası değildi. Babanız onları özgür bırakmaya mecbur edildi. Ancak sizinki gibi geniş ailelerde bu işlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Hizmetçiler hemen dedikoduya başlar. Deniz bir an durdu ve Nur'un onayını bekledi ama o karşısındakinin ağzından çıkacak sözleri bekliyordu. Aşağı yukarı 2 yıl boyunca Maro Hanım'ın tek başına evden çıkması yasaktı. Hamama gitmek için de yanında hep Rıza Bey'in diğer karıları olurdu. Babanız Maro'yu zorla yanında tutuyordu. Ona öyle aşıktı ki çılgın gibi, neredeyse aklı başından gitmişti. Ben hayatım boyunca bir kadına böylesine aşık olan başka bir erkek görmedim. Ayrıca ona çok saygı gösteriyordu. Anlatmak için sözcüklerim yetersiz kalıyor. Babanız onunla evlenmek istiyordu ama o her seferinde babanızı inatla reddediyordu. Neden? Oh, bana için dökmeye alışıktı. Çünkü ben de onun gibi Ermeniydim. Başka hiç kimseye güveni yoktu. Bana İstanbul'da bir kocası olduğundan söz etmişti. Adını unuttum. Kocası onu arıyordu eminim. Onun gibi bir kadını bulabilmek için dünyanın öbür ucuna kadar bile gidilir. Bir gün Maro bana bir erkeğin bir sürü karısının olması fikrine tahammül edemeyeceğini söyledi. Mustafa Kemal'den önceki dönemde Müslümanlar 4 kadın alabiliyorlardı. Üstüne üstlük Maro Hristiyandı ve bir Müslümanla asla evlenmek istemiyordu. Deniz abla, o da babamı sevmiş miydi? Bu soruyu ona yöneltmiş olsaydınız çok sert bir dille hayır derdi. Ama bir gün bana şöyle dedi. Vartuhi, o bana hep Ermenice adımla hitap ederdi. Bir kadın yüreğinde 2 erkek barındırabilir mi sence? Deniz, Nur'un gözlerindeki karmaşayı görüp sustu. Sonra yeniden anlatmaya başladı. Bir gün Maro ve oğlu Thomas birden ortadan yok oldular. Şöyle 6 ay filan. Patronlar onun Sivas'a ailesini görmeye gittiğini tekrarlayıp durdular ama hizmetçiler bunun yalan olduğunu biliyordu. Güzel oğlunu gizlice dünyaya getirmek için gitmişti bir yerlere. Nur'un yüzü rahatladı. Duyduğu her bir sözcük gerçeği örten perdeyi kaldırıyordu. O zamanlar yaşanan skandalı hayal edebiliyordu. Bölge valisinin sığınmacı Hristiyan kadından kanun dışı bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Babanız mutluluktan çıldırmıştı ve oğluna tapıyordu. Ve bu bebek ben miydim? Evet, sizdiniz. Nur bir saniye düşündü ve acı bir sesle ekledi. Neden beni giderken yanında götürmedi? Çünkü babanız istemedi. Mara'nın gözyaşları ve yalvarmaları işe yaramadı. Onun evden ayrıldığı gün babanızın holde umutsuzca haykırışı hala kulağımda. Babanız da onun en değerli varlığını alıkoymaya karar verdi. Bir kadın kaybetmişti, bir oğul kaybetmek istemiyordu. Ya diğer oğul? Thomas mı? Zavallı küçük. Bir öğleden sonra ata binmişti. At parlamış ve ormanda kayboldu. Bir daha da geri dönmedi. Kürt haydutların onu kaçırdığını söylediler. Ama kimse bu söylentiden emin olamadı. Aramalar aylarca sürdü ama Thomas bir daha bulunamadı. Ortaya çıkmadı. Nur, ard arda gelen uçsuz haberler karşısında dili tutulmuş gibi oturuyordu. Karışık duygular içindeydi. Deniz'in gerçek kimliğini öğrenmek onu tuhaf bir şekilde rahatlatmıştı. Ama diğer yandan Leyla ile babasının onu ve aslını gizlemek için yaptıklarını aklına getirince de hırslandığını fark etti. Nur gerçek annesinin ne tür acılar çektiğini düşündü. Sonra üst üste yaşadığı şoklar gözünün önüne geldi. Önce kocasından ayrı düşmek, sürgün yolundakilere günler, haftalar boyu uygulanan insanlık dışı şeyler, durumlara dayanmak. Arkasından bir evlat kaybetmek, sonra da tam özgürlüğü yakalamışken elinden ikinci oğlunun koparılarak alınması. Nur'un kalbi sıkışmaya başladı. Deniz'in neden öyle konuşmakla konuşmamak arasında kaldığını şimdi anlıyordu. Neyse sonunda Deniz de geçmişini aydınlatarak ona olan minnetini ödemişti. Ama dadısının ona anlattıkları içine alt üst etmişti. Babasının kişiliği nasıl bir yapıya sahipti ki bir yandan Deniz'i esaretten kurtarıyor, öte yandan Hristiyan metresini içeriye kapatabiliyordu. Sonunda da elinden oğlunu alarak onu özgür bırakabiliyordu. Böyle bir vasiyetname yazabilmek için bu güzel Ermeni kadınını büyük bir ihtirasla sevmiş olmalıydı. Yıllar sonra herkes onu çoktan unutmuşken Maro birkaç milyon dolar tutarındaki mirasla yeniden ortaya çıkmıştı. Nur babası için fikir yürütemiyordu. Çünkü bu insan hayatı boyunca garip ve şaşırtıcı, net olmayan davranışlar sergilemişti. Deniz anlatmayı sürdürüyordu. Nur'a Maro'nun hamileliğini gizlemenin nedenli zor olduğundan söz etti. Rıza'nın yaşlı ve iyi huylu dadısı Emine'nin himayesinde Maro'yu ahırların altında daire haline getirdikleri bir yere yerleştirmişlerdi. Bu durum Nur'un doğumundan sonra da birkaç ay boyunca sürdü. Hizmetçiler arasında pek çok laf lakırdı dolaştı ama çabucak da susturuldular. Ama bir gün Safiye konuştu. Bu tür sırların sonsuza kadar saklı tutulamayacağını Rıza Bey hatırlattı. Maro gittikten sonra Rıza Bey üçüncü karısı Leyla'dan Nur'a analık etmesini istedi. Öyle üvey analar gibi değil, gerçek anne gibi. Leyla mutluluktan uçuyordu. Biricik kızı çok küçük yaşta ölmüştü ve artık bir daha evlat sahibi olamayacaktı. Kocası bu görevi ona vererek kendisine duyduğu sevgiyi ve güveni de kanıtlamış oluyordu. Nur'u kendi doğurmuş kadar mutluydu. Anneniz bana çok şey öğretti. Onun öykülerini dinlemeye bayılırdım. En üzüntülü zamanlarında bile Ermenilerin nasıl usta anlatıcılar olduğunu kanıtlar şekilde anlatırdı. Maro gittikten sonra Rıza Bey Nurhan olan adınızı Nur'a çevirdi. Aslında anneniz size esas Ermeni dedeniz, annenizin babası Nurhan Bey'in adını vermişti. Bir gün bana sizin vaftiz anneniz olmak ister miyim diye sordu. Ne söylemeye çalıştığını anlamamıştım. Açıkladı. Durumumu biliyorsun. Oğlumu bir papaza vaftiz ettiremem. Ama bu durumda kilise kendi oğlumu kendim vaftiz edebileceğim konusunda yetki verir. Böylece sizi kollarıma aldım. Anneniz önce sizi ıslattı, sonra ılık suyla dolu leğeni 3 kez batırıp çıkardı. Bir kez Tanrı adına, bir kez Tanrı'nın olduğu için, bir kez de kutsal ruhu için olmak üzere tam 3 kez. Daha sonra da Ermenice dua ettik. Ana dilimi unuttuğum için utanç duyuyorum ama hala kendi dilimde dua edebiliyorum. Hatta camiye gittiğim zaman bile bu böyle. Yani sen benim vaftiz annemsin öyleyse. Nur, vaftiz annesi sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmemekle beraber kelime ona tuhaf gelmişti. Aslında böyle candan birine de bir şekilde bir bağının olması onu mutlu ediyordu. Evet, ben sizin vaftiz annenizim diye yineledi Deniz. Gururla gülümsüyordu. Vaftiz oğlunu kollarının arasına almak istedi ama buna cesaret edemezdi. Anneniz gittiğinde aylarca ağladım. Bir abla kaybetmiş gibiydim. Bana mektup yazdığını biliyorum ama mektupları hiçbir zaman elime geçmedi. Babanız sizi kaçırırlar korkusuyla bir sürü gardiyan tutmuştu. İyi de etti. Çünkü ön avluda oynadığınız sırada sizi iki kez kaçırmaya kalkıştılar. Sonunda bu işe kalkışanlar yakalandı ve hapse atıldılar. Leyla Hanım kendi öz oğlu gibi yetiştirebilsin diye Rıza Bey sizi ona bırakmıştı. Sizi öyle çok seviyordu ki herkes onun gerçek anneniz olduğuna inanıyordu. Sizin mutlu olduğunuzu görerek avunuyordum ama Maro'nun sizi kaybederek çektiği acı aklımdan çıkmıyordu. Hep düşünmüşümdür. Acaba mektuplarım eline geçti mi? Çünkü hiçbir zaman cevap gelmedi. Deniz'in bakışları dalgınlaştı. Onu yeniden görmeyi ne kadar isterim. Şimdilerde 60'ında olmalı. Hala İstanbul'da mı yaşıyor? Bana Amerika'da yaşadığını söylediler. Deniz için Amerika dünyanın öbür ucu demekti. Düş kırıklığı yüzünden okunuyordu. Teşekkürler Deniz abla. Tüm kalbimle teşekkür ederim. Ya da teşekkürler vaftiz annem. Sen her zaman bana karşı çok iyiydin. Bunu söylerken Nur'un yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. Uzun süreden beri ilk kez üstelik. Kalktı ve Deniz'i yanaklarından öptü. O anda kocası kapının ağzında belirdi. Karısına bakıyordu. Ona söyledin mi? Deniz biliyordu. 30 yıldan beri içinde sakladığı sırdan kurtulmuştu. Murtaza Nur'a döndü ve haydi Deniz, vaftiz evladına yemek hazırla dedi. Nur davetlerini kabul ettiği için karı koca gurur duyuyordu. Saatler boyu gün ışıyıncaya kadar oturdular, konuştular. Yatma vakti geldiğinde Nur iştenlikle Deniz'e hiç rahatsız olmamasını söyledi. Birazdan gideceğim. Şurada sedirin üzerinde uyurum. Uzanır uzanmaz Nur'un beynine binlerce düşünce hücum etti. Ama her şeye rağmen Deniz'in uzun açıklamaları ve itirafları sayesinde gerçekleri öğrenmek için rahatlatmıştı. Ancak ailesinde onunla alay edenleri de kolay kolay bağışlamayacağını biliyordu. Yıllar boyu deli gibi sevdiği insanlar onun elinden gerçek annesini bilme hakkını almışlardı. Taparca sevdiği Leyla'nın gerçek annesi olmadığını öğrenmek çok büyük düş kırıklığıydı. Ya babasının otoritesine ne demeli? Yıllarca sanki bir tanrıymış gibi davranıp tüm gücü elinde tutarak kendi koyduğu kanunları ailesine baskı kullanarak uygulamak. Geçmişini düşündükçe öfkeden patlayacak gibi oluyordu. Nur neden babasının onun gerçek kimliğini gizlediğini şimdi anlıyordu. O bir melezdi, vaftizli bir Hristiyandı, ihtiraslı bir beraberliğin filiziydi. Bunlar Rıza Bey'in kabul edebileceği şeyler değildi. Nur sabaha kadar gözünü kırpmadı. Onun boyunda biri için sedir de dardı. Düşünceler hızla geçiyordu. Belliği onu yanıltıyor muydu? Çocukluğundan babasının ölümüne kadar geçen süreyi hatırlayamıyordu. Yetişkinliğe geçerken ağabeylerinin onunla nasıl alay ettiklerini ve bir şekilde canını acıtmaya uğraştıklarını düşündü. Neyse ki bu davranışlar onu çok etkilememişti. Eğitim nedeniyle ailenin uzaklaşmak ise daha fazla soru sormasını engellemişti. Onun adı Nur'du. Rıza ile Leyla'nın mutlu oğlu. Güney Anadolu'nun yakıcı güneşi her şeyini değiştirmişti. Adını, dinini, annesinin kimliğini, hatta teninin rengini ve damarlarındaki yarı Ermeni kanını Leyla'nın sık sık yenilediği gibi kimse geriye dönemezdi. Pencerenin perdesini açtığında ortalık çoktan aydınlanmıştı. Birkaç küçük bulutun arkasından güneş kendini gösteriyordu. Küçük evin içini müthiş bir horultu çınlatıyordu. Nur ev sahiplerini uyandırmaya çalışarak kalktı. Akşamki mütevazi yemekten arta kalanlar hala masanın üzerinde duruyordu. Biber dolması, domates ve tuzlanmış kuzu eti. Deniz evini çok güzel düzenlemişti. İki oda vardı. Odalardan biri iki kanat emprime desenli koton perdeyle ikiye bölünmüştü. Diğer bölümde de açık mutfak salon, bir de davlumbaz vardı. Tavandan bir lamba sallanıyordu. Mutfağın öbür ucunda ahır vardı. Kapının altından içeri taze tezek, saman ve yeni kesilmiş çalı çırpı kokusu sızıyordu. Odada ahşap bir masa, birkaç tabure, bir komodin ve sedirden başka eşya yoktu. Komodinin baş köşesinde duran genç bir kadın fotoğrafı Nur'un dikkatini çekti. Bakmak için yaklaştı. Birden Deniz'in sesi duyuldu. Bu benim annem. Nur, onun perdenin arkasından süzüldüğünü duymamıştı. Mor ve portakal renkli, pamuklu uzun bir sabahlık giymişti. Resimdeki genç kadın bir bankta oturmuştu. Üzerinde geleneksel Ermeni giysileri, elinde de bir keman vardı. Ona benziyorsun. Herkes böyle söylüyor. Ailemden geriye kalan tek şey bu resim. Deniz bunları çok üzgün bir sesle söyledi. Sonra saçlarını eliyle geriye itti. O sırada pijamalarıyla Murtaza göründü. İyi uyudunuz mu? Kütük gibi. Karı koca bunun yalan olduğunu biliyorlardı. Köylüler sürülerini otlaklara doğru götürüyorlardı. Nur gözlerinin önünde ola gelen kırsala ait bu görüntüyü izliyordu. Bu köyde yaşam sakin ve huzurlu gibi gözüküyordu. Aslında köylüler sabahın 5'inde nalbanta gidip hayvanlarını nallatırlardı ama bu sabah Murtaza dükkanını daha geç açmaya karar vermişti. Deniz çok erken kalkıyordu. Önce etrafı yıkıyor, sonra iki ineği sığıyor, sütü ısıtıp yoğurt mayalıyor ve zamanı kalırsa biraz da tereyağı yapıyordu. Mutlu bir kadındı, özellikle de bu sabah. Nasıl olmasındı, 32 yıllık suskunluğunu bozmuştu. Ailem çok merak etmiş olmalı dedi Nur. Deniz'e şefkatle. sarıldı, kocasının elini sıktı. Birden onlara hala güzel haberi vermediğini fark etti. Babam size rahat bir emeklilik yaşayabilmeniz için bir miktar para bırakmış. Bu mirasın bir an önce elinize ulaşması için elimden geleni yapacağım.